Ayrım 2.
Gerçeklerden kurmaca zaman mekana doğru kaçıyordum. Hangisinin daha gerçek olduğunu bulamıyordum. Belki de düşlerdir gerçek olan. Senin duygularının ve geçmişinin büyük bir kısmı deniz kabuklarından daha sağlam bir korunakta saklıydı ve kendin bile ulaşamıyordun çoğu zaman. Korkuyordun. Masumiyetinin gizlediği ve kendinin bile bilmediği bir kötülük gizliydi içinde. Senin bu kötülüğün varlığından bile haberdar olmaman ve bunu bilmeden kullanman aslında en büyük kötülüktü. İnsanlar örümceğe aşık bir sinek gibi yakalanıyorlardı sana. Her gün biraz daha yapışıyorlar ve zamanı gelince acımasız yok ediliyorlardı. Herkesi tanıdığını, her şeyi bildiğini sanıyordun. Oysa hiçbir şey bilmiyordun. Sokaklar bitmezdi buralarda. Uzar giderdi, ulaşılamayan hayaller gibi. Geceler senin ışıklı gecelerinden farklıydı. Kahkahalar yükselmezdi bu evden. Gece göğü gibi karanlıktı evdekinin yüreği. Rüyalar yatağa gömmez, yataktan sıçratırdı. Adı Karabasan'dı düşlerin, düştekilerin. Bilmiyordun. Geçmiş ve bugün vardı bu evde. Gelecek hep korkuturdu. Yaşananlara saygı vardı, yaşanılacak olanlara değil. Acı değerliydi. Bir acı bin gülücüktü. Bilmiyordun. Kalemler pembe kağıtlara aşk mektubu yazmazdı bu evde. Saman kağıtlara kara mürekkeple hayata veda provası yapılırdı. Şiirler su gibiydi. Hele bir de sana yazılmışsa suda yürümek gibiydi. Bilmiyordun. Hiçbir şey bilmiyordun. Neden bir kuş değildim ben? Neden bir tutam kuru ot ya da ölmeye hazırlanan bir çiçek değildim? Durmak bilmeyen yağmurlar yağıyordu içimde. Damarlarımda kan değil, kalleş bir kurşun dolaşıyordu sanki. Gözlerimden yaş değil, diken akıyordu. Gece. Gece gerekliydi illaki. Yaşamak için en kuytu duyguları. Çünkü korkak insanların karanlıkta kalmış cesaretiydim ben. Hummalı gecelerin geçmek bilmeyen saatleriydim, arlanmazca sabaha doğru sürüklenen. Fahişe bir hayattı benim sürdüğüm. Yağmur bile yabancıydı bana aslında. Dostum duvarlarımdı. Beni yaşam ve yaşama ait her şeyden uzak tutan. Sen olmasaydın, bir de içimdeki adam, tümüyle yalnızdım. Evet, ikinci bir adam taşırdım içimde. Cam gibi keserdi beni, kanatırdı. Sen geldiğinde içimde oyduğu karanlık mağarasına çekilirdi. Senden ve senin içime yaydığın sevecenlikten kaçardı, bilirdim. Bu sevecenlik asit gibi yakardı onu. Senin varlığın onun ölümüydü. Onun ölümü benim kendim oluşum, kurtuluşumdu. Senin yokluğunda hemen mağarasından, o yıllardır beynime kazıdığı karanlık ininden çıkardı. Benimle konuşur, seni anlatırdı. Başkalarını sevdiğini, başkalarıyla seviştiğini, beni bir an bile düşünmediğini, tutmayan bacaklarımdan iğrendiğini, ben seni düşünürken senin sağlam bir erkeğin kollarında inlediğini söylerdi. Sen yokken ben kendim olamazdım asla. Garip bir yaratığa dönüşürdüm. Sen yokken ben başka bir adam olur çıkardım. Gelmiştin ve beni dinliyordun. İçimdeki adam mağarasına kaçmıştı. Ben de seni sevmenin tadını çıkarıyordum. Binbir güçlükle hazırladığım hediyeyi veriyordum sana. Yıllardır bitirmeye uğraştığım, yaşamlarını kendi yaşamımdan iyi bildiğim tutkulu insanların öyküsünü anlatıyordum sana. 6. Halil o büyük yalnızlığını yaptığı yüzlerce resimle paylaştı. Gündüzleri kimselerin olmadığı deniz kıyılarında denizi, martıları, balıkçıları çizdi. Sokaklarda gezinerek aklına resmettiği görüntüleri evde tablolarına aktardı. Geceleri mahzeni zeytinyağlı lamba ve mumlarla aydınlatarak hayallerini çizdi. Yaşamı, görüp de çizemediği gerçekler, hayaller ve intihar arasında gidip geliyordu. İnsan ve hatta hayvan figürü kullanmak yasaktı. İnsanı ve yaşamı resmedemedikten sonra dünyada olmanın ne anlamı vardı ki? Şarap yapmayı babasından öğrenmişti. Tütün içmeyi öğrendiği gibi. Son zamanlarda şarabı da hazır bulabiliyordu. Bir gayrimüslimin meyhanesinden satın alıyordu. Bu Ermeni meyhaneci Halil'in tek dostuydu. Arada bir oturup dertleşiyorlar, sıkıntılarını paylaşıyorlardı. Halil bazı geceler fazla kaçırdığı şarabın etkisiyle bağırıp çağırıyor, hayalinde canlandırdığı güzel kadınlarla konuşuyordu. Onları çıplak resimlerini çizmek için ikna etmeye çalışıyor ama kadınları bir türlü razı edemiyordu. Daha doğrusu Halil'in zihninde hem güzel hem de çıplak bir kadın bulunmadığı için hayallemeyi başaramıyordu. Gerçi o güne dek anadan yürüyen birkaç kadın görmüştü. Ama onları değil resmetmek, hatırlamak bile istemiyordu. Bunlardan birisi Kıvrak Safiye'ydi. Bu kadın yeri gelince padişaha bile meydan okumuş, erkek gibi birisiydi. Fahişelik yaptığı duyulunca padişahın huzuruna çıkarılmış, aman dileyeceğine meydan okuyarak ölmek istediğini söylemişti. Padişah onu bağışlamakla kalmamış, çalıştığı yeri birkaç gece ziyaret bile etmişti. O zamanlar Kıvrak Safiye'nin dillere destan bir güzelliği olduğu söylenirdi. Halil, Safiye ile birlikte olduğunda bu olayın üzerinden tam 11 yıl geçmişti. Kıvrak Safiye'nin üzerinden ise en az 5000 erkek. Yani bu kadının Halil'in belleğinde yer edebilecek bir güzelliği kalmamıştı. Bir başka kadın ise Rum'du. Halil'e anlattığına göre gençliğinde kendisine bir vezir aşıkmış. Ama o kendisi gibi bir Rum gencini seviyormuş. Kadın bu gençle evlenince vezir küplere binmiş. Kuyumcu olan bu gençten intikamını almak için çok hain bir yola başvurmuş. Yeniçerileri Rumların, özellikle de kuyumculuk yapanların Osmanlı'da Osmanlı halkından iyi yaşadığını söyleyerek kışkırtmış. Bazılarına da para vererek Yeniçeri ocağını içeriden de ele geçirmiş. Birkaç gece sonra Rum kuyumcularının olduğu çarşı talan edilmiş ve birkaçı da öldürülmüş. Kadın uzun süre direnmesine rağmen bu yola düşmüş. Bu yarı deli 100 kiloluk kadın büyük olasılıkla hayal kuruyordu. Halil bu kadının çok güzel olduğunu söylediği gençlik yıllarını hayal etmeye çalıştı ama beceremedi. Hayal gücünü zorlamak bir sokak veya manzara resmi için yetiyordu. Çünkü bunların en güzellerini görebiliyordu. Büyüleyici bir kadın bedeni yaratamıyordu hayalinde. Karanlık mahzenden günlerce çıkmadığı oluyordu. Gözleri kan çanağı, bir deri bir kemik, saçı sakalına karışmış, her tarafı boya içinde tuhaf bir yaratığa dönüşmüştü. Mahalleli pek seyrek gördüğü bu adamdan ürkmeye, babasının neden olduğu yangınlarda ölenlerin ruhlarının onu rahat bırakmadığını söylemeye başlamıştı. Halil yalnızca malzeme ve şarap almak, bir de mesireye giden kadınları gözetlemek için evden çıkar olmuştu. Kıyılara yakın ağaçların arkasına gizlenerek üzerlerindeki ipekten biçilmiş bol elbiselerle denize giren kadınları gözetliyordu. İçinde beslediği tutku gittikçe körükleniyordu. Bu şehvet değildi. Şehvet olsa da suç değildi. Bir kadının, belki de tüm kadınların yüzünde ve bedeninde gizlediği derin anlamlar, ezme boyalarla keten tuvallere işlenip ölümsüzleştirilmeliydi. Bir yolu olmalıydı. Yoksa ölecekti. 7. Koca bir duvar taşıyordun yüreğinde. Kimsenin aşamayacağı, aşmaya cesaret bile edemeyeceği. Dışa karşı güçlüydü ama içe, kendi yüreğine yıkılmak üzereydi. Anılarla örülmüş, acılarla harçlanmış bu duvara tırmanmak onu aşabilmenin ilk şartıydı. Vazgeçmek kolaydı, ertelemekti. Ama tırmanmaya başlandı mı bitirilmeli. Çünkü her seferinde acımasız bir geriye dönüş vardı. Bıraktığın her sefer bir başlangıca gebeydi. Bir aşsaydın bu duvarı benim olacaktın. Kucaklayacaktın beni. Kırgınlıkların, korkuların eriyip gidecekti. Hepsi benim olacak, bana geçecekti. Ben kıvranacaktım. Ben acı çekip işkencelere gönüllü katlanacaktım senin yerine. Sen bilmeden. Benim yüreğim de duvar taşıyordu. Aşmaya yeltenin olmadı. Ben bu duvarı taşıyan birçok insan gördüm. Ve aşmaya değil yıkmaya çalıştım. Ama ne ben haberdardım bu duvarın yıkılamayacağından, ne de duvarı taşıyan haberdardı bu duvarı taşıdığından. Sen de haberdar değildin. Ve ben hayatımda ilk kez yıkmaya değil aşmaya çalışıyordum. İzin vermiyor, engeller koyuyordun. Dikenli tellerle çeviriyordum bu duvarı. Yaralanıyordum tırmanırken, kanıyordum. Kırılıyordum, acıyordum ama bırakmıyordum. Korkmuyordum etimin kesilmesinden, duygularımın can çekişmesinden. Yalnızca tırmanıyordum ardıma bakmadan, belki de bakmaya cesaret edemeden. Sandalyemin tekerleklerini çevirerek koltuğunun önüne gelmiştim. Gülümsüyordun. Ellerimi bacaklarının arasına koyduğumda sanki yeniden büyük bir ağacın en üst dalından düşmüştüm. Sanki Luna Park'larda insanın içini ürperten dev oyuncaklardan birisinin en tepesindeydim. Işıklar yanıp sönüyor, yüksek tonla sevmediğim bir müzik çalıyordu. Çığlıklar, korku, mutluluk. Bozma bu anı, konuşma, gülümseme, hiçbir şey yapma. Konuşmadın, kızmadın, hiçbir şey yapmadın. Bir terslik vardı, kaçmak diye neyse. Evet, kaçmak istiyordum. En çabuk nasıl gidebilirdim? Nasıl hızlı uzaklaşabilirdim? Koşsam gücüm yeter miydi? Nefesimi sonuna dek bıraksam havaya, sıyırıp atabilir miydim yaşadıklarımın tortusunu üzerimden? Ya da koşmak çare miydi kurtulmaya? Kendinden ne kadar uzaklaşabilir ki insan? Nereye gidebilir yaşadıklarını bırakıp? İhanet edebilir mi yaşadıklarına? Ya da yüzüstü bırakabilir mi geleceğini? Her yere kendisiyle birlikte taşımaz mı içindeki o sinsi acıları? Korkmaz mı yalnızken, terk etmişken ya da terk edilmişken? Ellerimi bacaklarının arasından çektim. Bu ben değildim. Ben yere bakmazdım. Gözüne gözüne bakardım insanların. Kızgınken korkarlardı, çekinirlerdi benden. Yalan, koca bir yalan. Gözlerine bakmazdım ben insanların. Korkaktım ben. Ben onlardan korkardım, kızgınken bile. Kızınca bir çocuk kadar bile olamazdım. Bir tenekeye tekme atamazdım mesela. Kaçamazdım sonra. Kaçarken sövemezdim beni kızdıran insanların anasını avradına. Koşamazdım uzaklara doğru. Bağıramazdım koşarken. Derin soluyamazdım. Terleyemezdim damla damla. Ben kızgınken sakin sakin yere bakardım. Susardım. Soluğum bile duyulmazdı. Ben kızgınken tam önüme bakardım mesela. Senin gözlerine değil. İstemiyordun. Beni istemiyordun artık. Biliyordum. Korkularını, benim bedenimde hayat bulan karabasanları istemiyordun. Her gelişinde bacaklarına dokunmaya yeltenen bu adamı istemiyordun artık. Dudaklarını aç bir yaban hayvanı gibi uzanan dudaklarımı istemiyordun. Haklıydın. En basiti birlikte dolaşmak bile ıstıraptı senin için. Sokakta birlikte olmak için sandalyemi itmen gerekiyordu. Konuşmuyordun. Konuşmuyordum. Ellerimi ansızın çekip sandalyemi uzaklaştırdım senden. Utanmıştım. Halil demiştin. Neler yaptı? 8. Halil'in kadın bedeni çizme tutkusu yaşama amacı haline gelmişti. Ama içinde bulunduğu ortamda bunu başarabilmesi neredeyse olanaksızdı. Çareler düşünüyor, bulamıyordu. Artık bir şey çizemez olmuştu. İlla ki kadın bedeninin gizemi olmalıydı gözlerinin önünde ve tabloya yalnızca bu aktarılmalıydı. 6 ay önce bitirdiği bir resmi uzun süre dayanması ve renklerini koruması için verniklediği bir gece ansızın bir tekme savurarak üst kata çıktı. Hiçbir tablosu değerli değildi onun için. Çocukları gibi sevdiği resimlerine kolayca tekme atabiliyordu artık. Üst katta babasının çalışma odasına girdi. Onun ölümünden beri ilk kez girdiği bu odayı ağır bir koku kaplamıştı. Küf kokusunu andıran bu havayı içine çekmemek için soluğunu tuttu. Padişahın babasına hediye ettiği hançeri duvardan alarak dışarı fırladı. Odadan çıkar çıkmaz derin soluk alıp dinlendi. Ağır ağır merdivenleri indi. Dışarı çıktı. Sokağın başına kadar yürüdü. Birden koşmaya başladı. Bu geç vakitte bile ortalıkta dolaşanlar vardı. Ama Halil'le ilgilenmiyorlardı. Bu koşan adamın arkasından öylesine bakıyorlar, sonra da yollarına devam ediyorlardı. Halil epeyce koştuktan sonra yüksekçe bir duvardan atlayarak mahallenin dışındaki kadınlar hamamının bahçesine girdi. Çevreyi iyice kolaçan ettiğinde hamamın girişinde yanan bir lambayı fark etti. Köpekler bahçenin öbür tarafında olmalarına rağmen havlamaya başlamıştı. Zincirleri çözülmemişti ama her an koparabilirlerdi. Halil terasa çıkmasını sağlayacak demir merdivene yöneldi hızla. Basamakları tırmanırken ayağa kaydı. Dizini bir üst basamağın köşesine çarptı. Büyük bir acıyla inlemeye başladı. Neredeyse sürünerek terasa çıkmayı başardı. Bir süre olduğu yerde kıvrandı. Dizinin acısı hafifleyince karanlığa yeni yeni alışan gözlerini açtı. Büyük terasın tam ortasından birkaç çamaşır ipi geçiyordu. Bunlar iki uçtaki demirlere tutturulmuştu. İplerde havlular ve peştemaller asılıydı. Hafif rüzgarda sallanan bezler harika bir sabun kokusu yayıyordu çevreye. Topallayarak gezinmeye başlayan Halil derin bir nefes çekti bu güzel kokulu havadan. Az önce midesini bulandıran küf kokusundan sonra çok iyi gelmişti. Köşede duran eski kırık kurnaları ve tuvalet taşlarını görünce hemen işe girişti. Bunları ses çıkarmamaya çalışarak düzenledi. Kuşku uyandırmamak amacıyla eski hallerini de pek bozmadan kolay kolay fark edilemeyecek güvenli bir köşe oluşturdu. Halil günlerce hamamı gözledi. Ama amcanın karısı olduğunu sandığı kadın günde iki kez terasa çıkarak havlu ve peştemalleri asıyor, topluyordu. Sabah çok erken saatte bir önceki akşam gün batmadan hemen önce astığı çamaşırları toplamaya çıkıyordu. Ve doğal olarak da gün batmadan o günkü çamaşırları asmak için geliyordu. Hamamın sorumlusu bu kadındı. Kocası mahallenin öbür ucunda bulunan erkekler hamamıyla ilgileniyordu. Halil kadın çamaşırları astıktan sonra bekliyor ve hava kararınca terasa çıkıyordu. Gün ağarına dek uğraşıyor ve kadın terasa çıkmadan önce kaçıyordu. Haftalarca uğraştıktan sonra terastan hamama uzanan bir delik açmayı başardı. Bunu yaparken de paha biçilmez padişah hediyesini hurdaya çıkardı. Artık gündüzleri terasta kalmak zorundaydı. Çünkü hamam gündüzleri açıktı. Dikkat çekmemek için geceden gidip terasa gizleniyordu. Hamamcı kadın geldiğinde iyice kıvrılarak köşede soluğunu tutuyordu. Zaten kadın akşamdan astığı çamaşırları aceleyle topluyor ve çevresine hiç bakmadan hemen gidiyordu. Halil'i görmesi olanaksızdı. Açtığı delikten haftalarca yıkanan kadınları gözetledi. Ama koca memeli ve yağlı kadınlardan başka pek bir şey göremiyordu. Zaten açtığı delik umumi kısma denk geliyordu. Kadınlar oldukça kapalıydılar. Bu haliyle yeterli malzemeyi veremiyordu. Hususi banyolar diğer köşede olmalıydı. Yine bir yanlışlık yapmamak için içeriye girip hususi banyoların tam yerini öğrenmeliydi. Çarşıdan satın aldığı çarşaflarla geceden girerek terasa saklandı. Sabah kadınlar gelmeye başlayınca çarşafları giyerek terastan indi. Kimseye belli etmeden duvardan dışarı atladı. Hamamın girişine yöneldi. Parasını ödedi. Peştemal havlu ve takunyasını hamamcı kadından alarak hususi banyoların yerini sordu. Oldukça incelttiği sesiyle. Kendisini banyolardan birisine attığında soluk soluğa kalmıştı. Önce biraz oturdu. Sonra duvara sırtını verdi ve adımlayarak yukarıdan deliği açacağı yeri hesapladı. Dikkat çekici bir yerde olmamalıydı. Biraz daha bekledi. Peştemali ve havluyu ıslatarak banyodan çıktı. Ne çabuk dedi hamamcı. Korkuyla titredi Halil peçenin ardında. Acele hareketlerle malzemeleri teslim ederek çıktı. Hamamcı ıslak peştemal ve havluyu sepete atarken takunyaların nasıl kuru kaldığına şaşırdı. Halil gecelerce uğraşarak belirlediği yere bir delik daha açtı. Deliği açtığı yerde de eski takunyalar yığınlıydı. Bunların altındaki delik en az öbürü kadar güvenliydi. Gündüzleri hususi banyolara giren kadınları gözetlemekle geçiriyordu. Yine istediği kişiyi bir türlü görememişti. Ama aylarca sabrettikten sonra gözetlediği bir kadın soluğunu daralttı. Tüyleri diken diken oldu. Durup dururken titremeye başladı. Kadının yüzünü beynine kazıdı. Peştemalini çıkartmasını bekliyordu. Halil işkencedeydi. Ama sonunda kadın peştemalini çıkartmaya başlamıştı. Ancak aylardır çamaşır saatlerinde değişiklik yapmayan hamamcı inanılmaz bir şekilde terasa çıkıyordu. Ayağındaki takunyaların sesi duyulmasa Halil az daha yakalanacaktı. Geceler boyu bir yerlerden yüzünü hatırladığı bu kadının kim olduğunu bulmaya çalıştı. Zihninde canlanan güzel yüzün altına çıplak bir beden hayal edip resmedemiyordu. Delirmek üzereydi. Bir kez daha gelir umuduyla hususi banyonun üzerindeki deliğin başında günlerce bekledi. Ama kadını bir daha göremedi. Ermeni anti olmasa intihar edecek duruma gelmişti. Halil her gün şarap satın almaya gidiyor. Bu bahaneyle de tek dostu olan Ante ile konuşuyordu. Ante bu genç ressamın her sırrını biliyor ve onu çok iyi anlıyordu. Hayal etme gücünü kaybetmemesini söyleyerek sürekli resim çizmesini telkin ediyordu. Halil boyalarını ve bezlerini Ermeni Anteli meyhanesinin 7 sokak aşağısındaki bir nakışçı dükkanından alıyordu. Nakışçı çok yaşlı bir adamdı ve kendisine kızı yardımcı oluyordu. Sayısı oldukça fazla olan kadın müşterilerle bu kız ilgileniyordu. Halil bir gün yine saatlerce meyhanenin mahzeninde Anteli içip dertleştikten sonra ağır ağır nakışçıya yürüdü. Kafasında kendi derdinin yanında Ante'ninki de vardı. Ante hastaydı ve bu hastalığı onu sevdiği kızı elde etmekten alıkoyuyordu. Meyhanesinden dışarı çıkamıyordu. Nakışçıya girerken hiç olmazsa ben sokaklarda gezinebiliyorum diye mırıldandı. Yaşlı adamı göremedi. Dükkanın sonunda adamın kızı bir müşteriye oya örneklerini gösteriyordu. Halil'in geldiğini fark etmediler. Halil de içtiği içkilerin etkisiyle kadınları bir şaka yapmaya karar verdi. Tezgahın arkasına girerek kadınların olduğu tarafa dolandı. Birden önlerine çıkıp onları korkutacaktı. Başka kimse olmadığından iki kadının da yüzü açıktı. Halil onları korkutacağı yere geldiğinde dona kaldı. Elleri ayakları titremeye başladı. Terastaki delikten gördüğü kadın karşısındaydı. Halil yavaşça ayağa kalktı. Kadınlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Boya dedi Halil titreyen bir sesle. Bez alacağım, şarap alacağım. Hamam. Bir anda bu yüzü nereden tanıdığını hatırladı. Hususi banyoda gördüğü bu kadın mahalleden komşularıydı. Eğer o büyük yangın çıkmamış olsaydı ve Halil'in babası bir iki gün daha yaşasaydı birkaç ev ötelerinde oturan bu kızı oğlu için isteyecekti. Halil çocukluğunu birlikte geçirdiği bu kızı gençliğe adım attıktan sonra hiç görmemişti. Annesi her misafirliğe gidişinde Peride'yi anlata anlata bitiremez tam Halil'e göre bir kız olduğunu söyleyip dururdu. Halil nakışçıdan hızla çıktı. Evine doğru deli gibi koşarken amacına biraz daha yaklaşmanın sevincini taşıyordu. Artık biliyordu en azından. Aradığı kişi Peride'ydi. 9. Bir yanım senden nefret ediyor, kin kusuyor, anılarını, yaşattıklarını, hatta varlığını yatsıyor. Bir yanım seni çok seviyor, kucaklıyor, kurmaca odalarda, kurmaca müzikler eşliğinde seninle dans ediyordu. Hep yaşam öykülerini okuduğumuz, birden çok kişilik taşıyan insanlara benziyordum gitgide. Yokluğunda seni yatsıyan yanım öbürüne yenik düşüyordu. ve geçmişe ait imlerden yararlanarak seni yaratıyordum yanı başımda. Seninle konuşuyor, dans ediyor, sevişiyordum. Düşsel yaşamım gerçek yaşamımı gölgelemeye başlamıştı. Geceleri hiç ummadığım dostlar ziyarete geliyordu. Kapım çalındığında karşımda duran yüzü hatırlamaya çalışıyordum. Ama öyle zorlanıyordum ki eski dostum adını ve nerede tanıştığımızı söylemek zorunda kalıyordu. Benim için çok utandırıcı bir durum olmasına rağmen oralı olmuyordum. Benim hatırlamayışımdan dostum utanacak hale geliyordu. Sohbete başlayınca doğal olarak geçmişten, ortak anılardan konuşuyorduk. Hepsi sakatlığımı anımsatacak kelimelerden özenle kaçınıyordu. Ben de özenle sakatlığımı anımsatacak cümleler kuruyordum geçmişe ilişkin görüntüleri hatırlayarak. Büyük bir zevkle karşımdakinin duyduğu huzursuzluğu hissediyordum. Benim yerime içi burkuluyordu. Üzerine gittikçe sinirleniyor ve bir daha asla kapımı çalmayacağını düşünerek gitmeden önce bana öldürücü bir darbe vurup intikam almaya hazırlanıyordu. Hemen en etkili silahını çekerek konuyu sana getiriyordu. Beril'i gördün mü son zamanlarda? Karşımda oturan ülkek, duygusal kişi gidiyor, yerine intikam hırsıyla gözleri parlayan bir canavar geliyordu. Nerede olduğunu bilmediğimi söylüyor ve kestirip atıyordum. Ama eski dost ısrarla seni sormaya devam ediyordu. Gitmek, kaçmak isteyen bedenime tutmayan iki bacak engel oluyordu. Orada öylece oturup sevgili eski dostumun acımasız intikamına malzeme alıyordum. Senin nerede olduğunu bildiğini söylüyor ve hatta tam adresini bile veriyordu. Bu adreste seni bulamayacağımı da ekliyordu. Artık kendi evinde kalmadığını, son zamanlarda birlikte olduğun bir adamın evine taşındığını, istersen bu adresi de bulabileceğini söylüyordu. Yüzüme bakarak iğrenç bir gülümseyişle intikamını perçinliyor ve gidiyordu. Evet, intikamını alıyordu. Beni ağlatıyor, içimi kanatıyor, bilmediğim yerlerden tuhaf bir acı hissettiriyordu. Sabaha kadar titriyordum, susuyordum. Konuşmuyordum, susuyordum, boğazım kuruyordu. Sen bana anlatamıyordun. Anlatmanı istemiyordum zaten. Benim olmadığını senin sesinden duymak amaçsız bırakırdı beni. Ne olursa olsun yine gelmeliydi. Yine yoklamalıydı beni. Küçük bir umut kalmamalıydı içimde en azından. Heyecanla bir sonraki gelişine hazırlanmalıydım. Sen yine o adamla aynı yatağa girebilirdin her gece. Düşsel yaşamımdaki ben, düşsel yaşamımdaki seninle zaten her gece sevişiyor olacaktı. Beni istemediğini söylemen, düşsel seni alırdı elimden. İnan o zaman anlam taşımazdı yaşamım. Hiç kıpırdamadan oturuyordun. Bir şeyler anlatacaktın ama öyküyü bitirmemi bekliyordun. Ben de parçası olduğum bu oyunu bozmadım. Öyküye devam ettim. 10. Halil mahzende baktığı her yerde Peride'nin yüzünü görerek sabaha kadar oturdu. Acıdan kıvrandı. Resim çizmeye çalıştı, beceremedi. Duvarları yumrukladı, içti. Ante'den aldığı tüm şarabı bitirdi, bağırdı. Gördüğünü sandığı böceklerden kaçtı köşe bucak. Adam öldürdüğünü sandı, öldürüldüğünü sonra. Kahve içince kendine gelebileceğini düşünerek mahzenden çıktı. Yukarıda babasının odasında çuvallarla kahve vardı.